Ayrım 19, bölüm 30, sayfa 203. Cheryl gergindi. Mallory, kadının koridorun sonundaki odada Felix'le konuştuğunu duydu. Diğer ev arkadaşları alt kattaydı. Gary, sert ahşap zemine rağmen yemek odasında uyuyordu. İki hafta önceki gelişmeden beri Don adama epey ısınmıştı. Mallory bu konuda ne hissettiğini bilmiyordu. Don o sırada büyük olasılıkla Gary ile birlikteydi. Ama koridorun sonunda Cheryl aceleci bir tavırla bir şeyler fısıldıyordu. Sesi kulağa korkmuş gibi geliyordu. Tıpkı herkes gibi. Her zamankinden daha fazla. Bir zamanlar Tom'un iyimserliğiyle beslenen evdeki ruh hali her geçen gün biraz daha kararıyordu. Mallory bazen korkudan çok daha derin bir ruh haline gömüldüklerini düşünüyordu. Cheryl'in sesi de tam olarak öyle çıkıyordu. Mallory onlara katılmayı, hatta Cheryl'i sakinleştirmeyi düşündü. Ama sonra yapmamaya karar verdi. Felix, bunu her gün yapıyorum. Çünkü bundan hoşlanıyorum. Bu benim işim. Ve dışarıda geçirdiğim birkaç dakika benim için çok değerli. Bana bir zamanlar gerçek bir işim olduğunu hatırlatıyor. Sabahları gitmek için uyandığım, kendimle gurur duymama neden olan bir işim olduğunu. Kuşları beslemek, beni bir zamanlar yaşadığım hayata bağlayan tek şey. Ve sana dışarı çıkma şansı tanıyor. Ve bana dışarı çıkma şansı tanıyor. Evet. Cheryl sesini kontrol etmeyi denedi ve konuşmayı sürdürdü. Felix'e kuşları beslemek için dışarı çıktığını söyledi. Kutuyu bulmak için duvara dokundu. Sağ elinde kilerdeki konservelerden birinden aldığı elma dilimleri vardı. Ön kapı arkasından kapanmıştı. Jules içeride onu bekliyordu. Gözleri bağlı haldeki Cheryl dengesini kurmak için evin duvarlarını kullanarak yavaşça yürüdü. Parmak uçlarıyla dokunduğu tuğlaların yüzeyleri pürüzlüydü. Kısa süre sonra tuğlalar kaybolup yerlerini metal kancanın takıldığı ahşap panele bıraktı. Kuşların asılı olduğu yer burasıydı. Çoktan ötmeye başlamışlardı bile. Onlara bu kadar yaklaştığında daima öterlerdi. Ev işleri paylaşılırken Cheryl kuşları beslemeye gönüllü olmuştu. O günden beri de görevini her gün yerine getiriyordu. Her nedense kuşlar sanki onunmuş gibi hissediyordu. Kuşlarla konuşuyor, onlara evde olan biten ıvır zıvır olaylardan bahsediyordu. Tatlı melodileri Cheryl tıpkı bir zamanlar müziğin yaptığı gibi sakinleştiriyordu. Kuşların seslerinin yüksekliğine göre kutuya ne kadar yakın olduğunu tahmin edebildiğini söyledi Felix'e. Ama bazen kuşların sesleri arasından başka bir şey daha duyuyordu. Duyduğu şey ön bahçedeki yolun sonundan gelen terk edilmiş bir adım sesiydi. Sesi Felix ancak bu şekilde betimleyebilirdi. Birilerinin yürüdüğünü, yürümeye de devam etmeyi planladığını fakat aniden durduğunu düşünüyordu. Kuşları beslerken daima tetikte olan Cheryl titrediğini fark ettiğinde hayrete düştü. "Orada kimse var mı?" diye sordu. Yanıt yoktu. Sokak kapısına geri dönmeyi düşündü. Diğerlerine bugün işini yapamayacak kadar korktuğunu söyleyecekti. Bunun yerine beklemeyi tercih etti. Başka bir ses duymadı. Kutudaki kuşlar hala ötüyordu. Gergin bir tavırla kuşlara seslendi. "Hey hey çocuklar, hey hey." Kendi sesinin titrediğini duymak Cheryl'i korkuttu. Sanki bir şey yüzüne dokunacakmış gibi içgüdüsel olarak başını eğip elmalarını tutan elini kendini koruyacak şekilde kaldırdı. Bir adım attı. Sonra bir tane daha. Sonunda kutuya ulaştı. "Kimi zaman," dedi Felix'e, "sokak kapısıyla kutu arasında yürümek uzay boşluğunda süzülmek gibiydi. Hem de hiçbir yere bağlı olmadı. Bugün kendini ana karadan mümkün olamayacak kadar uzak hissediyordu. "Hey hey," dedi ve kutunun kapağını sadece birkaç elma dilimini içeri itecek kadar açtı. Normalde kuşlar yemeğe hücum ederken minik ayaklarının çıkardığı pıtırtıları duyardı. Ama bugün duymadı. "Hadi yiyin çocuklar, yoksa aç değil misiniz?" Kutunun kapağını biraz daha aralayıp elindeki diğer elma parçalarını da içeri bıraktı. "Bu," dedi Felix'e, "en sevdiği kısımdı." Kapağı kapatırken kulağını kutuya dayar ve kuşların minik bedenlerinin yemeklerini yemesini dinlerdi. Ama kuşlar yemeye başlamadı. Bunun yerine endişeli bir şekilde ötmeyi sürdürdüler. "Hey hey," dedi Cheryl sesinin titremesine mani olmaya çalışarak. "Yiyin çocuklar." Kulağını kutudan ayrılırken orada olmasının kuşların utanmasına neden olduğunu düşündü. Kutudan uzaklaşırken bir anda tüyleri diken diken oldu. Omzuna bir şey dokunmuştu. Gözleri kapalı vaziyette kendi etrafında dönen Cheryl, kollarını panik içinde sağa sola doğru savurdu. Ama elleri hiçbir şeye temas etmedi. Bacaklarını hareket ettiremiyordu. Koşarak içeri giremiyordu. Omzuna bir şey dokunmuştu ve bunun ne olduğuna dair en küçük bir fikri yoktu. Kuşların sesleri artık ona tatlı bir melodiyi anımsatmıyordu. Tıpkı Tom'un onlardan olmalarını istediği şey gibi ötüyorlardı, bir alarm gibi. "Orada kim var?" Birinin yanıt vereceğinden endişelendi. Kimsenin sorusunun yanıt vermesini istemiyordu. Bağırmaya karar verdi. Ev arkadaşlarından biri çıkıp onu oradan kurtarabilirdi. Onu yeniden dünyaya çekebilirlerdi. Ama adım attığı sırada ayakkabısının altında bir yaprağın ezildiğini duydu. Panik içinde eve ilk geldiği günü hatırlamaya çalıştı. Arabasının camından eve bakmıştı. Burada bir ağaç var mıydı? Ön bahçedeki yolun kenarında. Var mıydı? Belki de aklını kaçırmasına neden olan şey dalından düşen bir yapraktı. Bunu öğrenmek çok kolay olabilirdi. Eğer sadece bir anlığına gözlerini açabilseydi yalnız olduğunu görebilirdi. Bunun sadece bir yaprak olduğunu görebilirdi. Ama gözlerini açamazdı. Tir tir titreyerek sırtını eve dayadı ve yavaşça sokak kapısına doğru kaydı. En küçük seste bile başını sağa sola çeviriyordu. Gökyüzündeki bir kuş, sokağın diğer tarafında salınmakta olan bir ağaç, ılık bir esinti. Ter içinde tuğlalara ulaştı ve kapıyı hızla kapattı. Yüce İsa dedi Felix. Bunun sadece bir yaprak olabileceğine gerçekten inanıyor musun? Cheryl duraksadı. Mallory koridora doğru biraz daha eğildi. Evet dedi Cheryl aniden. İnanıyorum. Olanları düşünüp duruyorum. Kesinlikle bir yapraktı. Mallory yatak odasına dönüp yatağına oturdu. Felix'in kuyuda başına gelenler ve orada duyduklarına dair anlattıkları, Victor'ın battaniyeyle örtülü perdelere bakarak avlaması, Cheryl'in kuşları beslerken yaşadıkları. Mallory dışarıdaki dünyanın ve saklandığı şeylerin dört bir yanını sarıp sarmadığını merak etti. Bölüm 31. Mallory'e göre gelinin gelişinden beri ev tamamen farklı bir yere dönüşmüştü. Bölünmüşlerdi. Bu küçük bir değişimdi ama içinde bulundukları şartlar düşünüldüğünde oldukça büyük bir değişiklik gibi hissediliyordu. Mallory'yi en çok endişelendiren ise Don'du. Çoğunlukla Tom, Jules ve Felix oturma odasında konuşurlarken Don Gary ile birlikte yemek odasında oluyordu. Perdeleri indirip kapıları açan adamla ilgili hikaye epeyce ilgi göstermişti. Mutfaktaki lavaboda giysileri yıkayıp çalkalamakta olan Mallory iki konuşmayı da aynı anda dinlemeye çalıştı. Tom ve Jules uzun kollu bluzları köpekler için tasmaya çevirirken Gary, Don'a Frank'in düşüncelerinden bahsediyordu. Daima Frank'in düşüncelerinden, asla kendi fikirlerinden değil. Bunun bir adamın diğerinden daha iyi hazırlanmasıyla ilgili olduğunu sanmıyorum, dedi Gary. Bunu daha ziyade üç boyutlu bir film gibi düşünüyorum. Başlangıçta seyirci nesnelerin gerçekten üstüne geldiğini düşünür. Kendilerini korumak için ellerini kaldırırlar. Ama akıllı olanlar, çevresindekilerin farkında olanlar filmin başından sonuna kadar güvende olacaklarını bilirler. Don dönüp dolaşıp geri ile aynı noktaya geldi. Mallory bu dönüşüme tanık olduğunu düşündü. Aslında o teorinin bizimkisinden daha delice olduğunu sanmıyorum, demişti Don bir keresinde Carrie'ye. İşimiz zor, dedi Don şimdi. Çünkü artık raporları takip edemiyoruz. Kesinlikle. Evet, Don Gary'i içeri almamak yönünde oy kullanmış olmasına rağmen onunla oturup konuşan yegane insana dönüşmüştü. Durmadan konuşuyorlardı. O şüpheci biri diye düşündü Mallory. Bu onun doğasında var. Uzun zamandır konuşacak birine ihtiyacı vardı. Tüm bunlar o anlama geliyor. O senden farklı. Bunu anlamıyor musun? Ama bu düşünceler kök salmıyordu. Durumu nasıl değerlendirirse değerlendirsin, Gary ve Don, hisleri ve yaratıkların onları görmeye hazır olan birine hiçbir zarar vermeyeceği gibi konulardan bahsediyorlardı. Mallory, Don'un uzun zamandır yaratıklardan ziyade insanlardan korktuğunu biliyordu. Yine de sokak kapısı açılıp kapandığında gözlerini kapatıyordu. Pencereden dışarı bakmıyordu. Asla yaratıkların bize zarar vermeyeceği fikrine körü körüne bağlanmamıştı. Gary gibi biri sonunda onu ikna edebilir miydi? Mallory bu konuyu Tom'la konuşmak istedi. Onu bir kenara çekip onlara buna bir son vermelerini söylemesini ya da en azından gelip onlarla konuşmasını rica edecekti. Belki de onu söyleyecekleri konuşmanın gidişatını değiştirebilirdi. Söyledikleri kulağa daha güvenli gelebilirdi. Evet, Tom'a gidip onunla Don hakkında konuşmak istiyordu. Bölünme. Kaygıyla mutfağa boylu boyunca geçti ve oturma odasına baktı. Tom ve Felix yere oturmuş bir haritayı inceliyorlardı. Haritanın ölçeğine bakarak mesafeyi hesaplıyorlardı. Jules ise köpeklere yeni komutlar öğretiyordu. Dur, tekrar başla. Ortalama bir adımının kaç santim olduğunu ölçmeliyiz dedi Felix. Siz neler planlıyorsunuz diye sordu Mallory. Tom ona döndü. Mesafe dedi. Bir kilometrenin benim adımımla kaç adım olduğunu hesaplıyoruz. Felix şerit metreyi almış Tom'un adımını ölçüyordu. Eğer yürürken müzik dinlersem dedi Tom, onunla aynı ritimde yürüyebilirim. Bu şekilde buradayken ölçtüğümüz adımlar dışarıda atacaklarıma benzer büyüklükte olacaktır. Dans etmek gibi dedi Felix. Mallory dönüp Olympia'nın mutfak lavabosunun başında olduğunu gördü. Bulaşıkları yıkıyordu. Mallory de ona katıldı ve giysileri yıkamaya devam etti. Neredeyse 4 aydan beri bu eve kısılıp kaldığından Olympia parlaklığının bir kısmını kaybetmişti. Teni solgundu. Gözlerine derin bakışlar yerleşmişti. Endişeli misin? Diye sordu Olympia aniden. Hangi konuda? Bunu başarmak konusunda. Neyi başarmak? Doğum yaptıktan sonra hayatta kalmak. Mallory, Olympia'ya her şeyin yolunda gideceğini söylemek istiyordu ama doğru kelimeleri bulmakta zorlandı. Don'u düşünüyordu. Daima bir bebeğim olsun istemiştim, dedi Olympia. Hamile olduğumu öğrendiğimde çok heyecanlandım. Hayatım sonunda tamamlanmış gibi hissediyordum. Beni anlıyor musun? Mallory öyle hissetmiyordu ama onu anladığını söyledi. Ah Mallory, bebeklerimizi kim doğurtacak? Mallory bilmiyordu. Ev arkadaşlarımız başka bir seçenek ama Tom daha önce hiç böyle bir şey yapmamış. Hayır ama o da bir babaydı. Olympia kovanın içine daldırdığı ellerine baktı. Ne diyeceğim biliyor musun dedi Mallory şakayla karışık. Birbirimizin bebeklerini doğurtmaya ne dersin? Birbirimizin bebeklerini doğurtacağız dedi Olympia sonunda gülümseyerek. Mallory sen harikasın. Geri mutfağa girdi. Tezgahın üzerindeki kovadan bir bardak su aldı. Sonra ikinci bardağını doldurdu. Mallory bunun Don için olduğunu biliyordu. Adam odadan çıkarken oturma odasından beklenmedik bir müzik sesi yükseldi. Mallory oturma odasını görebilmek için öne eğildi. Tom'un elinde pille çalışan küçük bir radyo vardı. Çalan ise George'un kasetlerinden biriydi. Elleri ve dizleri üzerindeki Felix ise müziğin ritmine göre yürüyen Tom'un adımlarını ölçüyordu. Ne yapıyorlar diye sordu Olympia. Sanırım akıllarında gitmek istedikleri bir yer var dedi Mallory. Dışarıda dolaşmak için daha iyi bir yöntem bulmaya çalışıyorlar. Mallory sessizce yemek odasının girişine yöneldi. İçeri baktığında Don ve Kerry'nin sırtları ona dönük bir şekilde yemek masasının etrafındaki sandalyelerde oturduklarını gördü. Alçak sesle konuşuyorlardı. Bir kere daha mutfaktan geçip oturma odasına girdi. Tom gülümsüyordu. Her iki elinde de birer tasma vardı. Sibirya kurtları kuyruklarını sallaya sallaya onlarla oynuyordu. Mallory'nin tek düşünebildiği oturma odasındakilerin parlak ve umut verici hareketleriyle yemek odasındakilerin alçak sesli fısıltıları arasındaki farktı. Yeniden lavabonun başına döndü ve yıkamaya koyuldu. Olympia konuşuyordu ama Mallory'nin aklı bambaşka yerlerdeydi. Öne doğru eğildiğinde Gary'nin omzunu görebiliyordu. Dışarıdaki dünyadan getirdiği tek şey ise hemen arkasındaki duvara yaslanmış çantasıydı. Eve girdiğinde çantasının içindekileri onlara göstermişti. Bunu ondan Don istemişti. Ama Mallory onlara iyice bakabilmiş miydi? Ya diğer ev arkadaşları? Ve durun dedi Tom. Mallory döndüğünde Tom'un köpeklerle beraber mutfağın girişinde dikildiğini gördü. Sibirya kurtlarından ikisi de oturuyordu. Tom onları çiğ etle ödüllendirdi. Mallory yıkamaya devam etti. Gary'nin çantasını düşünüyordu. Bölüm 32. Bunun olacağını biliyordu. Nasıl bilmezdi ki? Köpeklerle birlikte döndükleri andan beri her şey ortadaydı. Tom ve Jules köpekleri günün 10-12 saati boyunca itiyorlardı. Önce evi kullanıyorlardı, sonra bahçeye geçtiler. Rehber köpekler. Dışarıda asılı vaziyetteki kuşlar gibi bir alarm iş görüyorlardı. Tıpkı Tom'un söylediği gibi. Geri geldiğinde kuşlar ötmüştü. Cheryl onları beslerken ötüyorlardı. Dolayısıyla Tom'un rehber köpekleri kullanarak dışarıdaki yeni dünyaya bir kere de adım atmayı istemesi sadece bir zaman meselesiydi. Ama bu defa durum daha da kötüydü. Çünkü uzağa gideceklerdi. Tek bir blok için iki gün boyunca gözden kaybolmuşlardı. Eğer 5 kilometre gitmeye kalkarlarsa onları bir daha ne zaman görebiliriz? 5 kilometre. Tom'un evi 5 kilometre uzaklıktaydı. Zaten gitmek istediği yer de orasıydı. %100 emin olabileceğim tek yer orası dedi. Orada erzağım var. Onlara ihtiyacımız var. Yara bantları, neospirin, aspirin, bandajlar. İlaçlardan bahsedilince Mallory'nin morali biraz olsun yerine geldi. Ama Tom'un o kadar uzun zaman boyunca dışarıda olması destekleyemeyeceği kadar fazlaydı. O gece Felix endişelenme dedi. Bir T şekli çizecek şekilde planladık. Tom ve Jules bir şarkının ritmine göre yürüyecekler. Tek bir şarkının. Tony Light adında bir adamın Halfway to Paradise isimli bir şarkısı. Radyoyu yanlarında götürecekler ve belirlediğimiz yönü takip ederlerken şarkıyı üst üste defalarca çalacaklar. Hangi yönde kaç adım atmaları gerekeceğini tam olarak biliyoruz. Hem de yolculuğun başından sonuna kadar. Yani dışarıda dans etmeyi mi planlıyorsunuz? Dedi Gary. Ne hoş. Dans etmeyeceğiz dedi Tom gergin bir tavırla. Biraz yardım bulmak için yürüyeceğiz. Tom dedi Cheryl. İstediğin kadar alıştırma yapabilirsin ama dışarıdayken adımların olduğundan yarım santim bile daha büyük atarsan yoldan çıkarsın. Kaybolursun. O zaman nasıl geri döneceksin? Dönemezsin. Döneceğiz dedi Tom. Ayrıca kaybolsak da çaresiz kalmayacağız diye ekledi Jules. Erzağa ihtiyacımız var. Bunu hepimizden daha iyi biliyorsun Cheryl. En son erzak sayımını sen yaptın. Evet, işte o gün geliyordu. Ama Mallory bundan hiç hoşlanmıyordu. Tom ve Jules o sabah evden ayrılmasından önce adamı kenara çekerek Tom dedi. Geri dönmezseniz evin buna dayanabileceğini sanmıyorum. Geri döneceğiz. Geri döneceğinizi düşünmenizi anlıyorum dedi Mallory. Ama evin sana ne kadar ihtiyacı olduğunu anladığını sanmıyorum. Jules gitmeye hazır olduğunu söylemek için ona seslenirken Mallory dedi Tom. Evin hepimize ihtiyacı var. Tom, geçen seferki gibi sinirlerinizin sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Bunun yerine geçen sefer geri döndüğümüz gerçeğine tutunun. Bunu bir kere daha yapacağız. Ve bu defa Mallory bir lider gibi davran. Korktukları zaman onlara yardımcı ol. Tom, ilaca ihtiyacın var Mallory. Steril olmaya. Doğumun çok yakın. Tom'un kendi yolundan gideceği, evdeki hayatı iyileştirmek uğruna kendi hayatını durmadan tehlikeye atacağı açıktı. Geçen sefer çocuk ayakkabılarıyla döndüler diye hatırlattı Mallory kendi kendine. Bunu şimdi kendine bir kere daha hatırlatıyordu. Artık Tom ve Jules gitmişti. Dünyanın o ana dek karşılaştığı en tehlikeli ortamda 5 kilometrelik bir yürüyüş yapacaklardı. O sabah evden ayrıldılar. Felix onlarla birlikte haritanın üzerinden bir kez daha geçti. Gary onları cesaretlendirdi. Olympia ona daima şans getirdiğini söylediği Petoski taşlarını onlara verdi. Fakat Mallory tek kelime dahi etmedi. Sokak kapısı ikinci defa Tom'un ardından kapandığında Mallory ona seslenmedi, ona sarılmadı, ona veda etmedi. Gidişlerinin ardından sadece birkaç saat geçtikten sonra bundan pişman oldu. Yine de Tom'un evden ayrılmadan önce söylediği birkaç kelime işe yarıyordu. Tom olmadığında evin ona rehberlik edecek bir güce ihtiyacı vardı. Tüm bu kaygılara, anlaşılabilir korkulara rağmen sakinliğini bozmayacak birine. Ama bu zordu. Ev arkadaşları iyimserliğe uygun ruh halinde değildi. Sherin 5 kilometrelik bir yürüyüş sırasında yaratıklarla karşılaşma ihtimalinin 2 blokluk bir dairedekinden daha yüksek olduğunu söyledi. Evdekilere hayvanların yaratıklardan nasıl etkilendiğini kimsenin bilmediğini hatırlattı. Sibirya kurtları bu defa bir şey görürlerse Tom ve Jule ne olacaktı? Köpekler tarafından yenecekler miydi? Yoksa daha kötüsü mü olacaktı? Cheryl kötü olasılıkları kabul eden tek kişi değildi. Don, Tom ve Jules'ün geri dönmesi halinde başka bir grubun evden ayrılmaya hazırlanması gerektiğini söylüyordu. Daha fazla yiyeceğe ihtiyacımız var diyordu. Onlar geri dönseler de dönemeseler de. Olympia başının ağrıdığını ve bunun büyük bir fırtınanın yaklaşmakta olduğu anlamına geldiğini söyledi. Bu öyle bir fırtına olacaktı ki Tom ve Jules kendilerine sığınacakları bir yer ararken Felix'in ölçümlerinin dışına çıkacaklardı. Cheryl Don'la hemfikirdi. Don erzakı kendi gözleriyle görmek için kilere gitti. Neye ihtiyaçları olduğunu ve bunun nereye gitmeleri gerektiğini tam olarak bilmek istiyordu. Olympia şimşeklerden ve dışarıda olmaktan bahsetti. Cheryl harita hakkında Felix'le tartışıyor, haritaların anlamını tamamen yitirdiğini söylüyordu. Don ise uyku düzeni hakkında konuşuyordu. O sırada Olympia gençliğinde yaşadığı bir fırtınayı anlattı. Cheryl ve Felix arasındaki tartışma gittikçe kızışıyordu. Olympia'nın sesi kulağa biraz histerik geliyordu. Don sinirlenmeye başladı. Tırmanmakta olan panikten ötürü bunalan Mallory en son konuşan oldu. Beni dinleyin dedi. Şu anda yapabileceğimiz işlerimiz var. Hem de evden çıkmamıza gerek olmadan. Akşam yemeğini hazırlamamız gerekiyor. Bok kovası bütün gün boyunca boşaltılmadı. Kiler olduğundan çok daha iyi bir şekilde düzenlenebilir. Felix, sen ve ben bahçede dolaşıp daha önce gözden kaçırmış olabileceğimiz alet edevatı arayabiliriz. Kullanabileceğimiz bir şeyler olabilir. Cheryl, sen de kuşları beslemelisin. Gary ve Don, neden birkaç yeri aramayı denemiyorsunuz? Aklınıza gelen tüm numaraları arayın. Belki de birilerine ulaşabilirsiniz. Olympia, eğer çarşafları yıkarsan gerçekten bize çok yardımın dokunur. Bir hafta önce yıkamıştık ama burada ne kadar az banyo yaptığımız düşünüldüğünde daha temiz çarşaflar gibi küçücük şeyler burayı bizim için kullanılır bir yer haline getirecektir. Ev arkadaşları Mallory'ye sanki bir yabancıymış gibi baktı. Bir anlığına kendini ortaya attığı için utandı. Ama söyledikleri işe yaradı. Geri sessizce telefona doğru yürüdü. Cheryl kilerin kapısına yöneldi. Doğumun çok yakın demişti Tom evden ayrılmadan önce. Ev arkadaşları kendilerini ev işiyle meşgul ederken ve Felix'le birlikte dışarı çıkmak için göz bağlarını takarken Tom ve Jules döndüklerinde yanında getirebilecekleri şeyleri düşündü. Bebeğine daha iyi bir hayat vermesine yardımcı olabilecek herhangi bir şey getirecekler miydi? Göz bağına uzanırken Mallory'nin tek yapabildiği umut etmekti. Ayrım sonu sayfa 219. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Neosprin. Neosprin. Tony Light. Tonylight. Halfway to Paradise. Halfway to Paradise.